Ayrım 16. Sayfa 172'den devam. Bunları söyleyen Süleyman Demirel hükümetinin devlet bakanı Balıkesir milletvekili Cihat Bilgehan'dı. Bilgehan, iktidar partisi içinde Turgut Toker, Ferruh Bozbeyli, Orhan Apaydın, Erol Yılmaz Akçal, Oğuz Aygün, İhsan Sabri Çağlayangil gibi sayıları da pek çok olmayan, gerçekten demokrat nitelikli kişilerden biri ve yakın bir arkadaşımdı. Sabah evinde gazeteleri okurken benim Tuğral hakkındaki yazımı okumuş, partisine %100 muhalif bir yazar da olsa dostluk ve arkadaşlığını sürdürdüğü beni tebrik için gelmişti. O gün Bilgehan'dan sonra daha bir hayli gelen giden ve kutlayan oldu. Ama beni asıl şaşırtan öğleden sonra meclisi oldu. Biz gazeteciler meclise arka kapıdan, basın bürosunun olduğu yerden girer, Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi Genel Kurul salonlarının arasındaki hole geçerdik. Burası aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililerin çokça oturdukları, çay kahve içip söyleşikleri yer olduğundan Cumhuriyet Halk Partisi kulisi alınırdı. Adalet Partisi kulisi bunun tam karşıtı, grup salonlarıyla Meclis Genel Kurul salonu arasındaki koridordaydı. Ben basın bürosu bölümünden kapıyı açıp Cumhuriyet Halk Partisi kulisi denen bölüme geçerken birden karşıda ta ileride bir köşede oturan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri, biz gazetecilerin aramızda giyim kuşam ve davranışlarındaki ağırlık ve oturaklılıktan dolayı biraz da gıpta ile Lord Aksal diye andığımız İsmail Rüştü Aksal'ı gördüm. O da beni görmüş ve hemen ayağa fırlamıştı. Bana doğru adeta koşarak geliyordu. Aksal'ı sever ve sayardım. Politikadaki çok eski yıllardan beri de tanırdım. Hiç bu denli heyecanlı olduğunu görmemiştim. Biraz da şaşkın, ben de ona doğru yürümeye başladım. Ortalarda bir yerde karşılaştık. Aksal gene beklenmeyen bir davranış gösterip, iki koluyla bana sarılıp, içten bir şekilde yanaklarından öpüp, yüksekçe bir sesle, ''Müthişti, müthiş!'' dedi. Sonra koluma girip beni kendi oturduğu köşeye doğru götürürken de ekledi. Yazını sabah partide okuduk. Paşa'ya da okumasını söyleyeceğim. Bu kadar yürekli, bu kadar güzel yazılabilir. Ben biraz da mahcup, aman efendim o kadar da değil falan derken birden karşı köşeye dönen İsmet Paşa ile burun buruna geldik. İnönü sağında, solunda ve gerisinde çanta taşıyıcısı dediğimiz Mutat Zevat'la az sonra başlayacak genel kurul toplantısına girmek üzere geliyordu. İsmail Üçlü Aksal'la beni kol kola ve sarmaş dolaş görünce durup elimi tuttu ve "Aa," dedi. "Neler yazmışsın sen?" Sonra kulağımı tutup çeker gibi yaparak "Okudum, okudum, yazını okudum. Hem de iki defa okudum. Çok iyi yazmışsın. Eline sağlık desem politik olmaz. Ama kötü yazmışsın demeye de dilim varmıyor." dedikten sonra çevremize kümelenmiş 8-10 kişilik CHP'li senatör ve milletvekillerinin arasından beni çıkarıp geriye geldiğin yöne doğru yürüterek İkimiz yalnız kaldığımızda, bak, dedi. Yüreklice, büyük bir demokrasi vazifesi yapmışsın. Yazmak lazımdı yapmışsın. Dediklerin hepsi doğru. Ama bu adam bunları anlamaz. Yanlış anlar. Sen bundan bir randevu iste ve git Mir'de söz olarak anlat. Doğrusu ben o anda bu işi bu kadar da büyütmüyordum. Sonra da bir gazeteci olarak yazacağımı yazdım, görevimi yaptım. Ardından niye bir de yazdıklarımı sözle anlatayım diye düşünüyordum. Onun için de İsmet İnönü'ye, yapamam paşam, dedim. Ben bir kere Tuğral'ı hiç tanımam. Karşılaşmadım bile. Sonra da aman yazımı yanlış anlamayın diye rica mı gideyim, yapamam. Paşa tuttuğu elimden çekerek beni yeniden ilk geldiği yöne doğru çevirip genel kurul salonuna doğru yürürken son olarak şöyle dedi. Yanlış anlar, yanlış. Anlatmak lazım. Aradan bir hafta mı, 10 gün mü ne geçmişti. Ben o sıralar bir dizi yazı hazırlıyordum. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dan Başbakan Demirel'e ve muhalefet partisi liderlerine kadar uzanan geniş bir soruşturma. Sayıları 20'yi geçen ve çoğu güncel olan soruları önce yazılı olarak gönderiyor, ardından randevu alıp her biriyle teker teker yüz yüze konuşuyor, soruların yanıtlarını alıyordum. Doğaldır ki listede ana muhalefet partisi genel başkanı olarak İsmet İnönü de vardı. Kararlaştırılan günde Pembe Köşk'e gittim. Çalışma odasında İnönü ile yan yana oturduk. Foto muhabiri arkadaş resimlerimizi çekti ve çıktı. İnönü yalnız kalınca bana sordu. Ne yaptın? Gidip görüştün mü? Doğrusu ben o günlerde hazırladığım diziyle öylesine doluydum ki birden soruyu bile kavrayamadım da "Kiminle paşam?" dedim. Dik dik yüzüme bakıp "Canım, Genelkurmay Başkanı'yla," dedi. Ben bir kez daha böyle bir şey yapamayacağımı anlatıp konuyu geçiştirdim. Gene aradan kısa bir süre geçti. Tuğral'ın demeçleri, bildirileri, genelgeleri devam ediyordu. Arada bizim yazımıza tepki olarak da bir söyleşi toplantısında "Biz onun iplerinin kimin elinde olduğunu biliriz" türünden bir laf ettiğini de bize yetiştirmişlerdi. Derken tam o günlerde ortaya bir de Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü koruma alanı içinde Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının birer köşk yaptırılması konusu çıktı. Milli Birlik Komitesi döneminde bir yasa çıkmıştı. 186 sayılı bu yasa 10 yıl süreyle devlet bütçesinden ayrılacak 600 milyon lirayla yılda 60 milyon liralık lojman yapılmasını öngörüyordu. Bu lojman paralarının 54 milyon lirası kara, deniz ve hava kuvvetleri subay ve assubayları, geri kalanında jandarma subay ve assubayları için yurdun çeşitli yerlerine yaptırılacak lojmanlar için ayrılacaktı. Nitekim birkaç yıldır da bu paradan Hazar garnizonu sayılan bazı illere yüzlerce lojman yaptırılmıştı. Tüm subay ve assubayların kira derdinden kurtulması için çaba harcanıyordu. Ancak Genelkurmay Başkanı, o yılki ve sonraki yılların bütçelerinden büyükçe bir bölümü dar gelirli subay ve assubaylara lojman yaptırılması yerine en tepedeki 4-5 komutana birer lüks köşk yaptırma buyruğunu vermişti. Yaptırılacak köşklerin yapılacağı alan, daha yıllarca önceden Ankara Belediyesi tarafından Hindistan Devleti'ne bir büyükelçilik rezidansı yapılmak için satılmıştı. Tuğral'ın baskısıyla bu satış işlemi türlü diplomatik zorluklara karşın iptal ettirilmiş, belediye Hindistan devletine Çankaya'da bir başka sırtında yeni bir arsa vermiş, eski yer kamulaştırılmış ve Cumhurbaşkanlığı koruma alanı için alınmıştı. Ne var ki Ankara Belediyesi buraya yapılacak binalara inşaat ruhsatı vermiyordu. Bu imar planı aykırıydı. Hal böyleyken günün birinde köşklerin yapımına başlandı. Bunun üstüne ben, Türk ordusunun bir eski geleneğinden söz ederek yaptırılan bu köşkler konusuna eğildim. Gelenek şuydu, Türk ordusu bir seferde bir yerde konakladı mı, önce erlerin barınacakları çadırlar ve aşçıların pişeceği ocaklar yapılır, ardından rütbe sırasıyla çavuşların, küçük rütbelerin ve kademe kademe başkomutanına kadar olan kişilerin yatacakları, barınacakları yerler kurulurdu. Kar da yağsa, yağmur da olsa bir ordugahta bir barınak altına girip karnını doyuracak en son kişi başkomutan olmak zorundaydı. Gelenek buydu ve şimdi bu tersine çevriliyordu. Komutanlarımızın Yuvası adlı yazıda bunu belirtiyor, Türk ordusunun geleneklerinden gittikçe uzaklaştığını, halktan kopmaya başladığını belirtiyordum. Ayrıca önce askeri ortaokulların ardından da askeri liselerin kapatılmasında yanlış ve Anadolu'nun yoksul halk çocuklarının subay olmasını önleyecek bir davranış olduğunu yazıyordum. Bu yazı daha da büyük bir fırtına kopardı. Tam da o günlerde Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü kutlanıyordu. Ordu evinde büyük bir resepsiyon veriliyordu. Törene sivil olarak hikâmet üyeleri, ana muhalefet lideri ve bilemem nasıl bir değerlendirmeyle 5 gazeteci eşleriyle çağrılmıştı ve bunlardan biri de bendim. Tam çağrıldığımız saatte gittiğimiz ordu evi generaller katında bizleri davet sahibi olarak Ankara'da yeni kurulmuş kol ordunun komutanı Kor General Eşref Akıncı karşıladı. "Hoş geldiniz," dedi. Ancak bizimle tokalaşırken tedirgin bir hali vardı. Eski bir tanıdığımız ve hatta azıcık da karabetimiz olan Akıncı'nın tedirginliğini sezdiğimizden hemen yanına uzaklaştık. Salonda yüzden fazla general, amiral ve eşleri, sivil elbiseli bir de gazeteciler ve eşlerinden başka 5-6 adalet partili bakan vardı. Hiçbir neşi yanında yoktu. Gazeteci olarak birçoğunu tanıdığım generaller kısa bir selamlaşma dışında genellikle benden uzak durmaya çalışıyorlardı. Ortada sıkıntılı bir durum vardı. Hem çağrılıydık hem de herkes tedirgindi. Toplantıya daha Genelkurmay Başkanı gelmemişti ama bekleniyordu. O günlerde bir Adalet Partisi senatör ya da milletvekiliyle bir general arasında tatsız bir olay olmuştu. Bir general bir parlamenteri tokatlamıştı. Bu yüzden Adalet Partisi içinde büyük fırtınalar kopmuş, özellikle Adalet Partisi'nin bir kanadı bu olayı örtbas etmek çabasına düşmüşken bir başka kanadı bunu demokrasiye bir saygısızlık işareti sayıp küskünlük göstermeye başlamıştı. Nitekim o akşamki resepsiyona zoraki geldikleri anlaşılan Adalet Parti bakanlardan Saadettin Bilgiç, Mehmet Turgut ve daha birkaçı bir kenara çekilmiş, durgun ve içlerine kapanık salonu seyrediyor, kendi aralarını konuşuyorlardı. Bizi gördüklerinde bir müttefik görmüş gibi sevindiklerini hatırlıyorum. Böylece biz siviller de kendi aramızda bir konuşma halkası oluşturmuş olduk. biz generalleri, generaller bizi uzaktan ve karşılıklı seyrediyorduk. Derken kapıda bir kaynaşma oldu ve içeri Başbakan Demirel'in, hemen ardından ana muhalefet partisi lideri İsmet İnönü ve eşi Mevhibe Hanım girdiler. Pek çok general ve amiral, Garp cephesinin bu ünlü komutanı, Lozan kahramanı, eski cumhurbaşkanı, eski başbakan İsmet Paşa'nın elini sıkmak ya da öpmek için sıraya girdiler. İnönü bu arada sivil kılıklıklarımızla zaten hemen dikkati çekenlerden olduğumuz için beni gördü ve gülerek bana doğru geri yürüyerek koluma girdi. Salonun şöyle bir yarısını kol kola gibi yürüdük. Ben, paşa ve eşini oturacakları kanepeye doğru götürürken de o yüksek sesle ve bir gösteri biçimde sağlığımın nasıl olduğunu falan soruyordu. Tam o sırada generaller arasında Tuğral Paşa geldi fısıldaşmaları ve kaynaşmalar oluyordu. Ben İnönü'den izin isteyip eşimin ve Adalet Partili bakanlarla öteki gazeteci arkadaşlarımın olduğu yere doğru yürürken baktım kolundan biri tuttu, hatır soruyor. Genelkurmay 2. Başkanı Refik Tulga Paşa. Hemen bir garsona seslenip bana ve kendisine birer kadeh içki aldıktan sonra da konuşmayı sürdürdü. Yazılarımı ilgiyle okuyormuş. Çok beğendikleri de olmuş ama keşke şu komutanların yuvası yazısını yazmasaymışım. Bu minval üzerine bir süre daha konuştuk. Derken Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay geldi. Konuşmamız kesildi. Tulga, Cumhurbaşkanı selamlamaya gitti. Sunay, mütebessim bir biçimde el sıkarak salonun içlerine doğru yürürken, karşı karşıya geldiğimiz, elimi kuvvetle sıkarken, yanındaki genel sekreteri Cihat Alpan'a, "Bak, sor istersen, o yazıyı benim için yazmamıştır. Bu çocuk beni sever. Bizim Atilla'nın sınıf arkadaşıdır. Birlikte okumuşlar." deyip bana, "Öyle değil mi?" diye sordu. Öyle olan hangisiydi? Benim kendisini sevmem mi, yoksa oğlu Doktor Atilla Sunay'ın sınıf arkadaşım ve dostum olduğumu belli değildi ama ben kestirmeden, "Evet paşam," dedim. Sunay geçti. Yanımızdakilerden yanılmıyorsam Mehmet Turgut ya da Büyük Reis dediğimiz Saadettin Bilginç takıldı. "Hadi hadi iyisin, bu akşam buranın yıldızı sensin. İsmet Paşa, Sunay Paşa hep sana takılıp kalıyorlar." Gülüştük. Az sonra da geniş bir sehpalar yığını arasındaki bir köşede durmakta olan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koremiral Kemal Kayaçan, eşi ve kızının yanındaki boş koltuklara bizi çağırıp oturttu. Garsonlar döner servisine başlamıştı. Herkesin yerleştiği bir sırada Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ana muhalefet lideriyle birlikte oturan Genelkurmay Başkanı Tuğral tek tek masalara dolaşarak el sıkarak herkesin bayramını kutlamaya başladı. Bir tek bizim oturduğumuz bölümü görmezden gelerek. Ben de Cemal Tuğral'ı ilk kez o akşam bu kadar yakından gördüm. Sonraki günlerde de Tuğral'ın gizli kaydıyla yayımladığı bir genelge ve bu genelgede bir takım basının ve politikacıların komutanlar aleyhine bir kampanya açtıkları, bu kampanyanın düşmanla işbirliği etmek anlamını taşıdığını sürmüştü. Belliydi ki hedeflerden biri de açıkça bendim. Ben de vatanperverlik dersleri, minarelere kılıf, yakınızı bırakmayacağız, ördek hüsnü, kim yapıyor bu işi, bu rakamları unutmayın başlıklarıyla, aralıklı bir biçimde olmakla birlikte bir dizi yazılar yazdım. Cemal Tuğral'ın bir takım yazı, söz ve davranışlarına demokrasi adına açıkça karşı çıkıyordum. Kabul edelim ki hırçın yazılardı, yaralayıcı yazılardı. Ama bir demokratik düzen içinde mutlaka yazılması gereken, gerekli uyarıların yapılması gereken yazılardı. Haber alıyordum. Genelkurmay adli müşavirleri aldıkları emir gereği her yazıyı ayrı ayrı ve ince ince araştırıyorlardı. Yazılarda yasal bir açık var mıydı? Aleyhime bir dava açılabilir miydi? Yoktu, bulamıyorlardı. Sonra bir takım yarı resmi yeraltı örgütlerinin gizlice yayınladıkları ve orduda da dağıtılan, belli yer ve kişilere postalanan, beni karalamayı amaç bilen broşürcükler dönemi başladı. Bunlardan Yalçın Metiner adlı ya da Takma adlı birinin yazdığı Komünist İhtilalleri ve Subaylar broşürü Genelkurmay Başkanı'nın buyruğuyla en ufak birliklere kadar dağıtıldı. Bildiride birçok kişiyle birlikte tabii benim ne müthiş bir komünist olduğum anlatılıyordu. Bunu Refik Korkut ve benzerlerinin yayınları izledi. Ben de bunlardan haberdar olduğumda verip veriştiriyordum. Yola bir kere erkekçe diyerek çıkmıştık, pilavdan döneyim kaşığı kırılsın. Dayak ve ötesi. Kaşık kırılmadı ama kafam ve kaburgalarım kırıldı. Bir yaz tatilinden yeni dönmüştüm. O zamanlar çalıştığım Akşam Gazetesi'nin Ankara bürosu Kızılay'daki Gökdelen'deydi. Ben ise Çankaya'daki birinci basın sitesinde oturuyordum. Her sabah evden saat 9'a birkaç dakika kala çıkar, hemen evimizin önündeki caddenin karşısına geçer, dolmuş bekler ve bindiğim ilk dolmuşla da Kızılay'a inerdim. İşten eve, evden işe gidişlerim bir saat gibi düzenliydi. Gene böyle bir sabah evden çıktım, caddenin Cinnah Caddesi, o zamanki adıyla Posta Caddesi karşı yakasına geçtim. Günlük güneşlik bir Eylül sabahıydı. 8 Eylül 1966. Bir dolmuş geçti ama durmadı, doluydu. Hemen ardından bir başka otomobil geldi, önümde durdu. Kim bilir niye dalgındım o sabah. Elimde temizleyiciye vermek için götürdüğüm bir pantolon ve o gün yazacağım yazının önceden hazırlanmış notlarıyla bir dergi vardı. Önümde duran arabanın şoförü içeriden eliyle şöyle buyurun der gibi bir hareket yaptı. Ön kapıyı açtım ve şoförün yanındaki koltuğa oturdum. Ama bir an tedirginleşmiştim. Tedirginliğim nedeni de bindiğim arabanın bir dolmuş olamayacak kadar temiz olmasıydı. Üstelik de içi şık bir arabaydı. Bindiğim araba dolmuş değil de boş giderken dolmuş yapan bir arabaysa sorun yoktu. Çünkü o sıralar özel arabalarda böyle kaçamak dolmuşluk yapıyordu. Ama ya bu özel arabanın şoförü beni tanıyıp da beklediğimi görünce nezaketen almış biriydiyse? O zamanın parasıyla 25 ya da 50 kuruş olan dolmuş parasını vermeye kalkışırsam ayıp olacaktı. Yok, adam beni dolmuş parası almak için arabaya bindirmişse ben de bu parayı vermezsem gene ayıp olacaktı. O an kafamdan geçenler bunlardı. Araba hareket etti. Ben düşünmeye devam ediyordum ki 200 metre kadar sonra tekrar durdu. Gene yol kenarında bekleyen iki kişi vardı. Onları da aldı, onlar arkaya bindiler ve merhaba dediler. Ben de selamlarına cevap verdim ve rahatladım. Tamam, bindiğim araba dolmuş yapan bir özel arabaydı. Arkadakiler de beni tanıyabilirlerdi. Hemen bizim mahallenin alt tarafından otomobile binmişlerdi. Bense oldukça çok tanınan biriydim. Merhaba dedikten sonra dönüp arkama bile bakmadım. Otomobilde başkaca da konuşma olmadı. Sessizlik içinde Kavaklı Dere ve su deposuna geçtik. Bakanlıklara doğru geliyorduk ki baktım şoför direksiyonu Kızılay istikametinden çevirdi. Meclis binasıyla İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sıralandı Eskişehir yoluna çevirdi. Tam da kavşağa girmiştik ki ben yaya kaldırımını işaret ederek ''Şurada durun da ben neyim, Kızılay'a gidecektim.'' dedim. Elimi de kapı tokmağına uzattım. İşte ne olduysa o anda oldu. Birden gözümün önünde bir şimşek çaktı. Kafamın arkasında bir acı duydum. Ortalık kararmıştı. Kendime geldiğimde oturduğum yerde tepe taklak edilmiştim. Yani ayaklarımın, oturduğum koltuğun sırt dayanan yerinde, başımda otomobilin fren, gaz pedalı ve debriyajının bulunduğu yerdeydi. Üstüme birisi ata biner gibi binmişti ve sürekli olarak yüzüme, gözüme, göğüslerime, karın boşluğuma darbeler vuruyordu. Acıyla bir an direnmek, toparlanmak istedim. Bir an sağ ayağım kurtulmuştu. Önümdeki cama doğru bir tekme salladığımı hatırlıyorum. Bir şangırtı oldu. Ama arka koltukta oturanlardan ikincisi, öteki bacağımı yanı sıra bu tekme salladığım bacağımı da yakaladı ve koltuğun sırtlığına sabit tuttu. Ancak ben o arada bu sırada tabanımla otomobilin ön tavanına birkaç kez vurabilmiştim. Dayak faslı acımasızca ve ustaca sürerken vuran ve tutan sövüyor ve söyleniyorlardı da. Sen bizim büyüklerimizi, komutanları nasıl tenkit edersin? Sen komünist misin? Orospu çocuğu seni. Kendimi bir kere daha kaybetmiştim. Yeniden kendime geldiğimde korkunç acılar içindeydim. Burnum otomobilin ön tabanına sürülüyordu, bir kan gölü içindeydim. Gözümdeki gözlükler fırlamış gitmişti. Birden düz asfalt yoldan çıktığımızı hissettim. Otomobil düzgün olmayan bir yolda biraz daha ağırlaşmış olarak gidiyordu. Ben tepe üstü ve acılar içindeyken yanımdaki şoförü aşağıdan yukarı görebiliyordum. Gaz pedalına ya da frene bastıkça ayağındaki ayakkabı ve çorapları da görüyordum. Çoraplar da, pabuçlar da beylikti. İkisi de siyahtı. Zaten büyüklerimiz, komutanlarımız gibi laflardan da bunların sıradan sivil kişiler olmadıklarını ayırt edebilmiştim. İçimde müthiş bir korku vardı. Bunlar beni öldürecekler diye düşünüyordum. Araba toprak olduğunu sandığım yolda bir süre daha gittikten sonra durdu. Arkadaki kapıyı açıp indi, üstümdeki kalktı ve bu iki kişi beni tıpkı patates çuvalını kaldırır gibi kaldırıp yolun üstüne attılar ve arabaya bindiler. O anda benim aklımdan gelen bir tek şey vardı. Otomobille üstünden geçecekler ve çiğneyip öldürecekler. O panik içinde bunu düşünür düşünmez bir çuval gibi atıldığım yolun ortasına yuvarlanarak yıldırım gibi yolun yanındaki hendeğe kendimi attım. Otomobilse bastı gitti. Yattığım yerden birkaç dakika doğrulamadım. Sanki kanım donmuştu. Gidenlerin gittiğine de inanamıyordum. Gözlerim ileri derecede miyop olduğu için çevreyi de açık seçik göremiyordum. Her şey dumanlıydı. Üstüm başım toz toprak ve daha önemlisi kan içindeydi. Bir süre sessizliği dinledikten sonra Büzüldüğüm yerden doğruldum. Görebildiğim, tanımadığım çıplak bir tarlanın içindeydim. Bir toprak yol iki yana doğru uzanıp gidiyordu. Beni atan otomobilin gittiğini sandığım yolun tam tersine, ileride bir tepeye tırmanan yanına doğru yürümeye başladım. Sanıyorum 1-2 kilometre yürümüş, tepeyi aşmıştım ki, ileride evleriyle bir köy gördüm. Bir dere yatağında, bir çeşme, başına bir traktör, 3-5'te insan vardı. Hızla oraya doğru yürüdüm. Çeşme başında, traktörünü yıkayan köylüler beni gördüklerinde, "Geçmiş olsun, trafik kazası mı?" diye sordular. Ben, "Hayır, beni kaçırıp dövdüler. Sonra da şu tepenin ardına bırakıp kaçtılar," dedim. Adımı, kim olduğumu falan da anlattım. Nerede bulunduğumuzu, yakında jandarma karakolu ya da bir telefon olup olmanı sordum. İkisi de yoktu. Ankara'ya 16 kilometre uzaktan, Polatlı yolu üzerinde, içerlek bir köymüş orası. Çayyolu köyü. "Peki, Ankara'ya nasıl gidebilirim?" diye sordum. Köyün kenarından geçen bir yolu gösterip yürümemi söylediler. Orası Ankara asfaltına çıkarmış. Ama öylesine perişandım ve korkuyordum ki tek başıma gitmeye cesaret edemedim. Traktörün şoförüne beni oraya kadar götürmesini, kendisine 50 lira vereceğimi söyledim. Biraz da tanık olmaktan, mahkeme sürmekten korktukları ya da benim üstümün başımın perişanlığından, hemen orada düşüp ölü vereceğimden, ürktüklerinden güçlükle razı oldular. Traktörün üstüne çıktım. Yanımıza bir de 10-11 yaşında çocuk bindi. Bir kilometre kadar bile gitmeden asfaltı bulduk. Köylüler beni orada bırakıp döndüler. Ben çaresiz, asfaltın kenarında durup gelen geçen arabalara el etmeye başladım. Birçoğu durmadı bile. Derken bir kamyon durdu. Güçlükle kamyon şoförünün yanına tırmandım, oturdum. Ankara'ya gitmek istediğimi söyledim. Şoför de trafik kazası geçirdiğimi sanarak, "Geçmiş olsun," dedi. Hakikaten biraz sonra Ankara'da, Kızılay'da Gökdelen'in önündeydim. Kamyon şoförüne para vereyim dedim, almadı. Ben binadan içeri girip asansöre doğru yürüdüm. Görünüşüm korkunçtu. Kafamdan hala kan sızıyordu. Gözlerim kararıyordu. Gelen asansöre bindiğimde beni gören hemen dışarı fırladı.